Ayrım 6. Sayfa 48. Onbaşı. İran'ın da içinde bulunduğu kafilenin sığındığı Surp Meryem Ana Kilisesi'nin içi adeta tek bir yatağa dönüşmüştü. Kadınlar çocuklarına sarılarak buldukları yere kıvrılıp iç içe, kıç kıça uzandı. Gücü kuvveti yerinde olanlar geniş bir halka oluşturmuş, kah fısıldayarak, kah susarak başlarına gelecekleri tahmin etmeye çalışıyordu. Kilisenin papazıysa kendini ölümüne inzivaya hazırlarken bir anda kapısına dayanan göç kafilesinin kafasında yarattığı karmaşaya hakim olmak için oradan oraya koşuşturuyordu. Ama ortalık bir süre sonra kendiliğinden yatışmıştı. Papaz, kiliseye hakim olan sessizliğe rağmen kafasındaki karmaşanın sürdüğünü fark edince sakinleşmek için odasına çekildi ve göçmenler için dua etmeye başladı. Yaşlı zangoçsa baskın yaparcasına kiliseye dolan kalabalığa rağmen her akşam uyumadan önce yaptığı işleri tamamlamaya çalışıyordu. Ama kafası o kadar dağınıktı ki bir iş için 2-3 kez gidip gelmek zorunda kalıyordu. İra ise gözünü ondan ayırmıyordu. Zangoç dış kapıyı örtmek için yeltendiğinde İra ondan önce davrandı ve kapının açık kalmasını sağlayan ağır demiri bir hamlede çekip çıkardı. Yaşlı adam İra'ya teşekkür etti. Kapıyı kilitlemek için cebindeki koca kilidi çıkartıp deliğe taktığındaysa kapı herkesi uyandıran bir gürültüyle arka arkaya çalınmaya başladı. İra ile yaşlı hizmetçi göz göze geldi. Dışarıdan bir ses, "Kapıyı kapatmak yasak, açık bırak," diye gürledi. Bu askerlerin başındaki onbaşı olmalıydı. İhtiyar kapıyı açtı. İra, elindeki demiri yerine takarken onbaşıyla göz göze geldiler. Onbaşı İra'ya dikkatlice baktı. Onun güzelliği karşısında yüzü biraz dağılır gibi olduysa da hızla toparlandı. "Kapıyı örtmeyin hemşire, emir böyle," dedi olabildiğince yumuşak bir sesle. İra peki dercesine başını salladı. Onbaşı kendini tutamayarak ona bir kez daha baktı. Onun bu bakışını görmezlikten gelen İra, arkasına döndü ve hayal kırıklığını aşmaya çalışan yaşlı zangoca yetişmeye çalıştı. "Yapabileceğim başka bir şey var mı?" diye sordu. Yüzü kas katı olan ihtiyarın gözleri titredi. Belli ki gözyaşlarına zor hakim oluyordu. "Yok kızım, artık yapacak bir şey kalmadı." İra tüm cesaretini toplayarak "Mektep buraya yakın mı?" diye sordu. İhtiyar adam İra'nın sorusunu "Güzel kızım, hangisini soruyor ki?" diye yanıtlayınca İra adeta yıkıldı. "Kaç tane var ki?" diye sordu sonra. Ardından cevap vermesini beklemeden asıl derdini açıkladı. "Angora'dan gelen Enis Bey'in muallimlik yaptığı okulu arıyorum," dedi utangaç bir sesle. "Ha, o bildiğim kadarıyla Hunat Hatun Camii'nin arkasındaki mektepte ama emin değilim." Sonra birden aklına gelmiş gibi gözlerini İra'ya dikerek "Hayrola, ne yapacaktın muallim beyi?" diye sordu. "Hiç, bir yakınımız olur da o yüzden sordum," dedi. Genç kızın ağzından başka laf alamayacağını anlayan yaşlı zangoç, önüne dizdiği 10 çıradan 8'ini söndürdü. Birine dokunmadı, ötekini alıp kilisenin öbür ucuna götürmek için ağır adımlarla yürümeye başladı. Bir süre onun ardından bakan İra, kendini ağır aksak ilerleyen adamın elindeki çıranın titrek ışığı gibi hissetti. Yaşlı hizmetçinin attığı her adımla kimi zaman sanki sönecekmiş gibi dibe kadar indikten sonra aniden parlayarak yükselen o titrek alev gibiydi. Derin bir iç geçirdikten sonra koyun istifi gibi birbirine sokulmuş insan kalabalığı arasında annesini aradı. Onu mihraba yakın bir köşede buldu. Agnes ile birbirlerine sokulmuş uyuyorlardı. Bir süre durup onları öylece seyretti. Sonra kendine de bir yer açıp yanlarına uzandı. Annesi uykulu sesleriyle "İra, sen misin kızım?" diye sordu. "Benim mama," diye fısıldadı İra. Annesine sevgiyle sarılıp gözlerini kapadı. Kapının önünde volta atan nöbetçi askerlerin ayak seslerine kulaklarını tıkayarak uyumaya çalıştı. Sabah yine annesinin sesiyle uyandı. Annesi bir yandan onu, bir yandan da Agnes'i uyandırmaya çalışıyordu. Yola çıktıklarından bu yana toplu halde uyumanın getirdiği samimiyet, insanları daha rahat kılmış, birçok şeyi alenileştirmişti. İra güçlükle doğruldu. İçinde olduğu acı gerçek bir kez daha tokat gibi yüzüne çarptı. Agnes ise nazlanıyor ve uyanmamak için direniyordu. İra tüm hırsını ondan çıkartırcasına ayağından tutup çekiştirdi. ''Kalk dedim sana, tembelliğin sırası değil, hadi.'' ''Ya yapma.'' diye mızıldandı Agnes. İra inatla çekiştirmeye devam etti. Agnes bir ok gibi yerinden fırladı. ''Öf be, öf be.'' diye söylendi. İra onun bu şımarıklığına imrendi. Yaşadıklarının ve yaşayacaklarının henüz bilincinde olmayan yüzeyselliğine, kendini göçün getirdiği arbedeye bir tüy gibi bırakan naifliğine. Kadınlar henüz tam toparlanmamışken kapıda onbaşının gür sesi duyuldu. ''Hadi hanımlar, yola koyulma vakti.'' Orta yaşlı bir kadın sertçe ''Nereye sürüyorsun bizi More?'' diye sordu. Onbaşı ''Burada mı kalacaksın hemşire? Hadi bırak soruyu da hazırlanın. Kağnı meydanında erleriniz sizi bekliyor.'' dedi. İna konuşulanları dikkatle dinledi. Kayseri içinde bir başka yere götürüleceklerini anlayınca rahatladı. Meydanın yerini bilmiyordu ama oraya gidene kadar kafileden kaçmanın bir yolunu bulacağını düşündü. Sabahki sertliğinden ötürü ona naz yapan Agnes'i kucakladı. Elleriyle saçlarını düzeltti. Örgülerini açıp yeniden ördü. Ona sarılıp öptü. Agnes şımarmaya devam ediyordu. ''Ya bırak ya, tamam ya.'' İra kardeşini bırakıp dışarıya çıktı. Ondan önce çıkan iki kadın askerleri gösterip aralarında bir şeyler konuşuyordu. İra'nın çıktığını gören onbaşı ona dönüp gülümsedi. İra başını çevirdi. Tekrar içeri girmek istedi. Ama o sırada kadınlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlayınca o da vazgeçip olduğu yerde beklemeye başladı. Kadınların tümü dışarıda toplanınca beş asker içeride saklanan biri olup olmadığını anlamak için bütün kiliseyi aradı. Sonra kadınlar ve çocuklardan oluşan konvoyu ablukaya alarak önlerine kattılar. İşte o zaman İra, kanı meydanına kadar kafileden ayrılmasının söz konusu olamayacağını anladı. Ama buna rağmen cesaretini yitirmedi. Nasıl olsa hala Kayseri'deydi. Kaçmak için önüne mutlaka bir fırsat çıkacaktı. Ancak yola koyulur koyulmaz onbaşının gözlerinin sürekli üstünde olduğunu fark etti. Tesadüfen bakışları karşılaştığında onbaşı İra'ya belli belirsiz gülümsüyor ve ona mümkün olduğunca yakın yürümeye çalışıyordu. Onun bu yakınlaşma çabalarını fark eden İra'nın canı sıkıldı. Göz göze gelmemek için kafilenin en ortalarına geçti. Yanındaki kadınlarla ahbaplık etmeye çalıştı ama elinde olmadan onbaşıyı takip etmekten kendini alamadı. Birkaç kez daha göz göze gelince İra iyiden iyiye huzursuz oldu. Askerlerin onlara Mersin'e kadar eşlik edecekse onbaşının İra'ya göz açtırmayacağı belliydi. ''Acaba bunlar bizi nereye kadar takip edecekler ki?'' diye sordu yanındakilere. Theodora hafif alaylı bir sesle ''İnşallah Kayseri çıkışında peşimizi bırakırlar. Yoksa çişimizi de bunların gözü önünde yapmak zorunda kalacağız.'' dedi. Bir başkası araya girerek ''Bence sırf Kayseri'de takip edecekler. Öyle ya, niye daha önce yoktular? Bizi şehirden çıkartıp geri dönecekler. Koramada da öyle yaptılar ya.'' İra ''İnşallah'' diye geçirdiği içinden. Bu arada kadınlar arasında bir heyecan dalgası baş gösterdi. Erciyes Dağı'nı görenler heyecanla birbirlerine dağı gösteriyordu. Gençlerin gözleri dağları aşma heyecanıyla parıldarken yaşlılar ''İnşallah kurda kuşa yem olmayız'' gibi laflar ediyordu. İra uzun uzun dağa baktı. Dağ sanki onun enise ulaşmasını istemeyen bir el tarafından bir gecede oraya konan devasa bir engel gibi göründü gözüne. İlkbaharın soluk sabah güneşi altında Erciyes'in karlı yamaçları pırıl pırıl parlıyor ve İra'nın gözlerini kamaştırıyordu. Ama göz kamaştıran bu pırıltılar bir yandan da fena halde ürkütüyordu onu. Gözlerini yere çevirdi ve kendini kalabalığın akışına bıraktı. Kanı meydanına geldiklerinde erkekler onları bekliyordu. Yan yana dizilmiş beş masada oturan memurlar, daha önceki kafileden kalan son birkaç kişinin mal mülk dökümüyle uğraşıyordu. Çıkartılan evrakın bir nüshasını göçmenlere veriyor, üç nüshayı ise kendileri alıyordu. İra, mübadil kelimesini ilk kez orada duydu. Memurlardan biri ayağa kalkıp, ''İşlerini bitiren mübadil arkadaşlar, bir zahmet yola çıksın. Evet, işi bitenler yola çıksın. Arkadaşlar, biraz hızlı lütfen. Siz yol alın ki yeni mübadillere yer açılsın. Hadi.'' Art arda tekrarlanan bu sözler ve elbette mübadil sözcüğü, konu hakkında adam akıllı bilgi sahibi olmayan birçok kişinin kafasını karıştırmıştı. Yüzlerine çarpan mübadil kelimesiyle bu işin bir başka boyutu olduğunu anlamışlardı. Anadolu'yu kafileler halinde boşaltılırken, bir gün geri döneceklerini ümit ettikleri memleketlerine, evlerine, tarlalarına, mallara, mülklere yerleşmek için yola çıkan başka insanlar vardı. O tanımadıkları insanlarla aynı kaderi paylaşıyor olmak kafalarını iyiden iyiye karıştırıyordu. Gittikleri yerde nereye yerleştirileceklerdi, kime ne verilecekti? Mal karşılığında mal deniyordu ama acaba gerçekten mümkün olacak mıydı böyle bir şey? Arkalarında bıraktıkları evlerin, konakların, bağların, bahçelerin dengini gittikleri yerde bulacaklar mıydı? Her şey bir yana, bu meşakkatli yolculuktan sağ salim çıkabilecekler miydi? Taşınabilir malların götürülmesine izin çıkmıştı ama çoluk çocuğu, hastayı ve yiyecek stokunu taşıyacak hayvan bile zor bulunurken taşınır malı kim nasıl götürecekti? Sorular havada uçuşuyor, cevaplar birbirine karışıyordu. Sonuçta komite başkanı olan Dimitro, inisiyatifi ele alarak herkesin bir an önce toparlanmasını ve yola koyulmasını söyledi. Yeğeni Niko da Dimitro'nun sözlerini tekrarladı. Niko, yollarının uzun olduğunu, bu meseleleri konuşmak için bol bol zaman bulacaklarını söyledi. Yine de birdenbire yerlerinden, yurtlarından ayrılıp yollara düşmelerinin arka planını pek bilmeyen pek çok insan, duydukları karşısında bu göçün Allah'ın bir laneti değil, hükümetin işi olduğunu anlamaya başlamıştı. Daha önce hiç duymadıkları ama onlara ait olduğunu içgüdüsel olarak anladıkları kavramlar havada uçuştukça bunun dünya siyasetiyle bir ilişkisi olduğunu fark etmişlerdi. Yaşadıkları bu küçük aydınlanma tuhaf bir biçimde herkesi biraz daha güçlü kılmıştı. Göremeli Rumlar toparlanıp yola koyulduğunda onbaşı da harekete geçti. Kafileyi bir kez daha çepeçevre sarmaları için askerlerine emir verdi. Ama Göremeliler henüz alanı boşaltamadan başka bir mübadil grubu alana girmeye başladı. İki grubun birbirlerine karışmasıyla yaşanan küçük karmaşadan yararlanan İra, askerlerin henüz hakim olmadığı bir boşluktan faydalanarak kalabalığın arasından sıyrıldı. Hızlı adımlarla arkasına bile bakmadan önüne gelen ilk sokağa daldı. Çevredekilerin dikkatini çekmemek için koşmuyor ancak koşar adım nefes nefese ilerliyordu. Sokağa geçip tenha bir meydana varınca tüm gücüyle koşmaya başladı. Ancak çok geçmeden karşıdan gelen bir bölük askerle yüz yüze gelince durdu. Bölük komutanı halinden şüphelenmiş olmalı ki, ''Küçük hanım nereye böyle nefes nefese?'' diye sordu yarı alaycı bir sesle. Komutanın yüzünde belli bir tecrübenin pişkinliği vardı. İra, ''Aileme yetişmeye çalışıyorum.'' dedi kekeleyerek. ''Ailen kim?'' diye sordu komutan. ''Koramalı Dimitro, Dimitro Venizelos.'' dedi yine kekeleyerek. ''Gel bakalım gel, senin gibi güzel bir kız bu arbedede kurda kuşa yem olur. Yanlış tarafa koşuyorsun.'' dedi ve iki asker çağırdı. ''Hasan, Muhammed, küçük hanımı alıp kafilesine teslim edin. İnşallah ailesi daha meydandan ayrılmamıştır.'' dedi. Çaresizce askerleri takip etmek zorunda kalan İra, şansına yüzlerce kez lanet okudu. Daha ilk denemede kaçmanın hiç de düşündüğü kadar kolay olmayacağını anlamış ve ruhunu büyük bir karamsarlık kaplamıştı. 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra önde giden kafileye yetiştiler. İra'nın yokluğunu henüz kimse fark etmemişti. Yol arkadaşlarını gören İra, ''Sağ olun, bundan sonrasını ben giderim.'' dedi ve hızla ilerleyerek çaktırmadan kafilenin arkasına takıldı. Onbaşı, tam İra'nın kafileye katıldığı sırada arkaya dönmüş ve nefes nefese olan İra'yı görmüştü. Geldikleri yöne dönen iki asker de gözünden kaçmamıştı. Bir süre durup şüpheyle İra'ya baktı. Genç kızın yanına gitmekle gitmemek arasında bir süre bocaladı. Sonra yoluna devam etti. İra rahat bir nefes almıştı. Ama onbaşı çok geçmeden kararını değiştirdi ve kafilenin arkasına geçti. İra ensesinde onun nefesini hissediyordu. Onbaşı, "Hadi hanımlar, biraz daha hızlı," diye bağırdı. Sonra İra'nın kulağına doğru eğilerek kimsenin duyamayacağı bir sesle kelimelerin üstüne basa basa fısıldadı. "Sakın bir daha kalkışma." İra ürperdi ama bozuntuya vermedi. Bir takım fısıltılar duyan ama ne dendiğini anlamayan Sofya dönüp arkasına bakınca onbaşının kimseye çaktırmamaya çalışarak İra ile konuşmaya çalıştığını gördü. Ama görmezlikten gelerek hemen başını çevirdi. "Sen işine bak," dedi İra sertçe. "Onbaşı, sen de benim işimsin. Dua et ki bana rastladın. Şimdi sus ve yürü," diye karşılık verdi. Onbaşıya yanıt vermeyen İra, hiçbir şey olmamış gibi kalabalığı yara yara kafilenin ortasındaki annesini buldu ve yanında sessiz sedasız yürümeye başladı. Ama yol boyu hem onbaşının hem de İra'nın birbirlerini kontrol eden bakışları defalarca kesişti. Ayrım sonu, sayfa 56.